Ayrım 16.
Bu bakımdan vatan kavramına eşlik eden temel vurgusunu eşitlik ve Osmanlılık üzerine koyar. Megali iddiacı Yunanlılar dışındaki bütün Hristiyan tebaayı hak ve görevler itibariyle eşitler olarak kabul eder. Hristiyanların askerlik muafiyeti de dahil her türlü ayrıcalığa, bu arada Avrupalıların desteğiyle Hristiyanların elde ettikleri ve edecekleri ayrıcalıklara da karşıdır. Hristiyanlar tıpkı Müslüman tebaa gibi devlete hizmet ettikleri ve sadık oldukları sürece yükselme şansına sahiptirler. Bu bakımdan Namık Kemal'in vatanseverlik görüşü Türkçü değil Osmanlıcı bir içerik taşır. Türkçü fikirlerin temellerinden birini atan Lehon Çahun'la tanışmış ve mektuplaşmış olmasına karşın Osmanlı Devleti dışındaki Türklere karşı ilgisizdir ve onları İslamları zararlandıran Tatarlar olarak nitelendirir. Namık Kemal'in özellikle tiyatro eserleri ondaki vatan fikrini açığa çıkarır. Vatan yahut Silistre tema itibariyle olduğu gibi İslam Bey, Zekeriya gibi tipleriyle vatanın hür ve eşit yurttaşlarının vatan tehlikeye düştüğünde ortaya koydukları fedakarlığı anlatan bir eserdir. Keza Zavallı Çocuk'taki Akif Bey vatan, daha doğrusu yurttaşlık bilincine sahip bir kişidir. Celaleddin Harezmşah'ta ise asi ve yıkıcı Moğol istilasına karşı fikir ve imanın zaferi anlatılır. Cezmi'de İslam birliği fikrini, vatan sevgisini ve insan haklarını işler. Namık Kemal bu meyanda pan-İslamist fikirlerin de etkisi altında kalmıştır. İslam birliği düşüncesini orijinal vatan anlayışıyla birlikte edebi eserlerinde yoğun olarak işlemiştir. Ali Suavi'ye gelince bir bakıma Türkçülüğün öncülerinden sayılmaktadır. Dil ve alfabe konularında Namık Kemal'den daha çok belki de Şinasi'ye yaklaşan zamanımıza yakın fikirler savunmaktaydı. Ali Suavi'nin diğer yeni Osmanlılar'da bulunmayan orijinal katkısı Türk kavramına ilk değer verenlerden olmasıdır. Ali Suavi'nin Türklük görüşü 3 kabul üzerine inşa edilmiştir. 1. Türkler siyasal, askeri ve medeni bakımlardan diğer ırklardan daha üstündür. 2. Türkçe Avrupa dillerini de geride bırakacak ölçüde dünyanın en zengin ve mükemmel dilidir. 3. İslam uygarlığını Türkler meydana getirmişlerdir. Suavi'nin ırk konusundaki görüşü Gobineau'nun etkisi altındadır. Irk esası bakımından Gobineau ile birleşen Ali Suavi, Türklerin bu bakımdan değerlendirilmesinden ondan ayrılır. Ali Suavi Türkleri sadece Osmanlılarla değil, tarih içinde İslam öncesine geçerek Hunlar, İskitler vesaire ile ve senkronik olarak Türkmenler, Özbekler, Kırgızlar, Yakutlar ve Çuvaşları kapsayacak şekilde tanımlar. Suavi'ye göre Türkler Mısırlılardan daha eski ve kültür bakımından da dünyanın en büyük ırkıdır. Ali Suavi dil alanında da radikaldir. Lisani Osmani yerine hep Lisani Türki terimini kullanır ve yerleşmesi için uğraşır. Dilde sadeleşmeden yanadır. Hatta hutbelerin ve namaz surelerinin bile Türkçeleştirilmesinden söz eder. Onun sadeleştirmeciliği sözcüklerden çok öncelikle cümle kuruşlarını ve ifade biçimlerini hedef alır. Suavi en eski Türk yazısı olarak Uygur yazısını tanımaktadır. Zira çalışmasını yayımladığı 1869 yılında henüz Orhun yazıtları bulunup çözümlenmemişti. Ali Suavi İslam uygarlığının kurucuları ve sürdürücüleri olarak da Türkleri görmektedir. Araplar bir yana, İranlılar bile Türklerden geri bir halktır. Ona göre uluma büyük hizmet eden Harizm ve Horasan uleması Fürs'ten değildirler. Farabi, İbn Sina, Buhari, Gazali vesaire gibi bilginler hep Türk asıllıdır. Ali Suavi görüleceği gibi yeni Osmanlılardan bütünüyle farklı bir kişiliktir. Bu kişiliğin farklı oluşunda da diğer aydınlara göre mütevazi bir kökeni olması rol oynasa gerektirir. Ali Suavi İsmail Hamid Danişment'e göre Çankırı'nın bir köyündendir. Babası aynı kaynakta kağıtçı, bazı kaynaklarda da mühyeci esnafından olarak geçer. O yeni Osmanlılar içinde babası yüksek bürokrat olmayan tek kişidir. Ayrıca Ali Suavi yıllarca Anadolu'nun çeşitli rüştiyelerinde hocalık yapmıştır. Bu nedenle ve sosyal köken itibariyle Anadolu halkıyla yakından teması olmuş ve Türk'ü yaşayarak tanımıştır. Dildeki tutumu böyle açıklanabilir. Ancak bütün bunların yanında Suavi çok çelişik bir kişiliğe sahiptir. Dolayısıyla Türkçülüğünü kuvvetli kılan veriler İslamcı yönelimini ortadan kaldıramaz. Bir o kadar da İslamcıdır. En az Türkçülüğünü destekleyenler kadar kuvvetli veriler İslamcılığı konusunda da ortaya konulabilir. Burada sorunu modernist İslamcıların yeni bir İslami içtihat ortaya çıkararak değişmeyi sağlamak yönündeki eğiliminin Ali Suavi bakımından da geçerli olduğunu düşünerek halledebiliriz. İşte bu noktada bütün yeni Osmanlılar birleşirler. Burada Ali Suavi, Şerif Mardin'in deyimiyle Türkçü fikirleriyle sadece ilginç bir katkı olarak kalır. Sistematik bir milliyetçilikten söz etmemiz yine mümkün değildir. Yeni Osmanlıları Afgani modernizmiyle birlikte ele aldığımızda fikirlerde zaman zaman ortaya çıkan çeşitlilik görüntüsü herhangi bir sorun yaratmayacaktır. Yeni Osmanlılar geleneksel Osmanlı yönetim aygıtına eleştirel bakan ve siyasal bir hareket olarak ortaya çıkan ilk gruptur. Bu anayasacı hareket 1860'lardan itibaren ideolojisini kurumlaştırmış ve bir ileri aşamada İttihat ve Terakki Cemiyeti şeklinde ortaya çıkmıştır. II. Abdülhamit'in bu ilk anayasacı harekete son vermesine rağmen bir sonraki Jön Türk hareketinde önemli figürler olmuşlardır. Örneğin İttihat ve Terakki'nin yayın organı Şura-i Ümmet'in editörü Sami Paşazade Sezai, Jön Türk İsmail Kemal Bey, Mizancı Murat Bey, Yeni Osmanlı kuşağını İttihat ve Terakki'ye bağlayan esas figürlerdir. Yeni Osmanlılarla İttihat ve Terakki arasındaki bağ sadece amaç birliği, yani mutlakçı idarenin ortadan kaldırılması ve usulü meşveretin ikamesi değildir. İttihat ve Terakki, Yeni Osmanlılara mensup kişilerden yararlanmış, toplumsal desteğini bir kuşak önceki bu hareketler almış ve 1860'larda olgunlaşmış olan bu ideolojiyi benimsemişti. Yeni Osmanlılar 1877'de Abdülhamit tarafından dağıtılmalarına rağmen gerek yurt içindeki ve gerek Avrupa'daki faaliyetleriyle süreci İttihat ve Terakki'ye bağlamışlardır. Bunlardan en ilgi çekici olanı Skyleri Komitesi'nin aktif üyelerinden Ali Şefkati Bey'in 1879-1881 yılları arasında Napoli ve Cenevre'de 1895'ten itibaren de Paris'te çıkardığı İstikbal gazetesidir. İstikbal İstanbul'daki yüksek okullarda ve özellikle tıbbiyede hararetle okunuyordu. İttihat ve Terakki'nin kurucularından İbrahim Temo anılarında tıbbiyedeki Ali Şefkati'nin eserlerini ve Namık Kemal'i okuduğundan söz eder. Şinasi'nin Namık Kemal'in ve Ziya Paşa'nın eserleri 2. Abdülhamit devri askeri ve sivil okullarında gizlice okunan ve anayasacılık ve vatanseverlik, milliyetçilik değil fikirlerini yeni kuşaklara aktaran birer muhalefet okulu meydana getirdiler. Bu potansiyelin örgütlenmesi karşımıza önce İttihat-ı Osmani ve sonra Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni çıkarmaktadır. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin tarihi içinde ortaya çıkan fraksiyonlar birkaçı dışında yüzeysel olan ayrılıklarına rağmen Cumhuriyet ideolojisinin de temelinde yer alan devleti kurtarma ve kollama düsturunun takipçisidirler. Bu bakımdan Aydın, batıdakinden çok farklı olarak kendisini devletle özdeşleştirmiştir ve bu haliyle entelektüel tanımından çok literati, okuryazar yahut clerkuo tanımı ile ifade edilebilir. Bunun dışında tam bir mutabakat halinde olunan iki nokta vardır. Birincisi anayasacılık ve meclisi meşveretin geri getirilmesi, ikincisi vatanın birliği ve bütünlüğünün sağlanması ile bu bütünlük içinde tebaanın eşitliği. En önemli ayrılık noktası bu hedeflere varılırken izlenecek siyasal ve iktisadi program konusunda ortaya çıkmıştır. Ahmet Rıza grubu bu alanda millici bir çizgi izlerken Prens Sabahattin grubu yabancı müdahalesinden yana olan kozmopolit ve federalist, laisiz fayriyeci bir çizgi izlemekteydi. Bu iki esas gruba marjinal kalan Mizancı Murat ise İslamcı temalara verdiği önem bakımından ikisinden de ayrılıyordu. Fakat iktisat yaklaşımı bakımından Ahmet Rıza ile ayrılır bir yanı yoktu. Hemen hemen bu grupların tamamında ve Ahmet Rıza'ya yakın olan Tunalı Hilmi grubunda Osmancılık esastı. Gerçi Osmancılıkla İslamcılık, hatta Türkçülük arasında gidip gelen kararsız bir tavır bütün Jön Türk tarihinin ortak hastalığıydı. Fakat koruma duygusunun devletin sınırları ile bağlı olduğu da fikirlerden rahatlıkla anlaşılabilmektedir. Bu durum kendileri de fikirsizlikten şikayetçi olan Jön Türklerin devletin kurtarılması temel hedefi saklı kalmak kaydıyla kendileri dışında oluşturulmuş, bu oluşturucu odakların başında modernist, İslamcılık ve oryantalistlik Türkoloji çalışmaları yer alır, bazı siyasal ve toplumsal dünya görüşlerini kabul ettiklerine işaret eder. 20. yüzyılın başında Türkçülüğün İttihat ve Terakki içinde uç vermeye başlaması da bunun tipik bir örneğidir. Bu manzara modernleşen ülke aydınlarında tespit edilmiş olan iki düşünsel kategorinin Jön Türklere de uygun düştüğünü göstermektedir. Modernleşen ülke aydını alabildiğine romantiktir ve yıpratıcı süreç içinde kendi kendini bulma çabasını taşır. Bu çaba doğrudan doğruya kimlik bunalımına tekabül eder. Jön Türklerin düşünce birleşimini tanımlayan ilk önemli başlangıç 1895 Nizamnamesidir. Nizamnamenin 2, 3, 4 ve 5. maddeleri örgütlenmenin Osmanlılık bilincine sahip çıkışını, anayasacılığını, ilerleme, terakki duygusunu ve devleti kurtarma fikrini temsil eder. Madde 2. Cemiyetin maksadı umumun menfaatine müttehiden çalışmaktır. Arada milliyet, kavmiyet, cinsiyet, mezhep, tarik tefrikaları yoktur. Aza beyninde hukuki medeniyece müsavatı kamile bulunacaktır. Her aza reyinde hür ve müstakildir. Menafi-i umumiyeden başka hiçbir emir ile mukayyet değildir. Madde 3. Cemiyetin vazifesi idare-i hazirai hükümeti, hukuk-ı insaniyenin muhafazası ve terakkiyat-ı medeniyenin menbat olan usulü meşrevete iade ve muhafazayı hüsnü ahlak ve marifi umumiyenin terakkisine ve alel umim insaniyet ve medeniyete hizmet etmek gibi umuru nafiyada bulunmaktır. Bu maksadı hayri icraya hail olanlara ve cemiyeti her güna tehlikeye uğratanlara vatan düşmanı nazarıyla bakılacaktır. Madde 4. Cemiyet nazarında Sülale-i Necibe-i Osmaniye'nin makamı saltanat ve hilafette bekası müstelzimdir. Ancak şer ve nizama mugayyir harekatta bulundukları ve usulü meşreferiti kabul ve hukuku medeniyeyi himaye etmedikleri halde haklarında şer'an ve kanunen lazım gelen muamele icra edilecektir. Madde 5. Hükümeti Osmaniye, hürriyet ve terakki taraftarı bir hükümeti adile tamamiyeti mülkiye ve istiklaliyesinin bekasıyla nesli marif ve tesibi ahlakla tezidi servet, teksiri ticaret ve mamuriyet gibi vatan ve millete manen ve maddeten nafi her türlü teşebbüsatta hükümete malen ve canen muavenet ve müzaheret eylemi kendisine bir vazife-i mukaddese bilir. Yeni Osmanlıların politik tavırlarından herhangi bir sapma yapmayan Jön Türkler, 1890'larda ortak vatanın gelişiminin ancak ve ancak Osmanlı tebaası bütün Osmanlıların ortak mücadelesi sonucunda elde edilebileceğini ileri sürüyorlardı. Ve propaganda bu programlaştırılmış düşüncelerden ibaretti. Bu grup için sınırların ötesi ilgiye değer değildi. Yavaş yavaş elden çıkan devlet, topraklarının bütünlük içinde ve güçlü tutulması kaygısı ağır basmaktaydı. Ahmet Rıza'nın Meşvereti ilk sayısında programımız başlığı altında yayımlanan yazıda şöyle diyordu. Şu ya da bu eyalet için değil, bütün imparatorluk için, tek bir millet için değil, Musevi, Hristiyan ve Müslüman, bütün Osmanlılar için hürriyet istiyoruz. Bizancı Murat daha İslamcı bir çizgide yer almaktaydı ve milliyetler konusunda Ahmet Rıza ile önemli fikir ayrılıkları içindeydi. Ahmet Rıza Ermeni olayları karşısında padişahı suçlarken Murat Bey padişahın bu sorun karşısında izlediği politikayı desteklemekteydi. Aynı şekilde Ahmet Rıza, Girit isyanı ve 1897 Yunan Savaşı konusunda sorunun temelinde rejimin kötülüğünü arıyordu. Oysa Murat Bey sorunun kökenini yabancı devletlerin diplomatik entrikalarına bağlamaktaydı. Dolayısıyla Mizancı Murat, gayri Türk unsurların ayrılma hakkını kesinlikle reddeden bir tutum içindeydi.